Ayrım 18. Şahika, A.J. Cronin. Onlar daha bir şey söylemeye zaman bulamadan genç adam hızla dönerek evden ayrıldı. Kristin, kocası haber verdiği zaman hiçbir şey söylemedi. Eğer Oğanlar kayak için İsviçre'ye gitmemiş olsalardı, bu gece belki onlara gidebilirlerdi. Şimdi ise kendisi, işsiz bir madenci ile ailesini davet etmişti. Karısı masayı hazırlarken ateşin yanında duran Andrew'un düşünceleri işte bunlardı. Sonunda sordu. Kızdın mı Chris? Genç kadın sert bir şekilde cevap verdi. Ben Dr. Manson'la evli olduğumu zannediyordum. İyilik perisiyle değil. Biliyor musun sevgilim, sen hiçbir zaman duygularının tutsağı olmaktan kurtulamayacaksın. Amos'lar tam zamanında tertemiz giyinmiş geldiler. Fakat büyük bir huzursuzluk içindeydiler. Davetten dolayı hem gurur duydukları hem de korktukları gözden kaçmıyordu. Andrew konukseverlik gösterebilmek için sinirli bir halde gayret ediyordu. Büyük bir korkuyla Kristin'in dediği gibi davetin başarısızlıkla biteceğini hissediyordu. Evans yüzünde acayip bir ifadeyle Andrew'a bakıyor ve kolundan dolayı kaba bir şekilde masada oturuyordu. Karısı onun ekmeğini kopartıyor, üzerine yağ sürerek yardım ediyordu. Andrew çorbasına biber ekerken iyi bir şans eseri küçük şişenin kapağı açılarak içindekilerin hepsi tabağına döküldü. Bir an derin bir sessizlik oldu. Fakat sonra küçük Agnes ansızın memnun bir şekilde kıkırdadı. Andrew'un yüzündeki ifadeden korkan anne, kızını azarlamak için ona doğru döndü. Sonra bir anda bütün masa halkı gülmeye başladı. Kendisine acınmasından korkan Evans da bir insan olduğunu ve birçok zevkleri bulunduğunu göstermeye çalışıyordu. Bir rugby ve müzik hayranı olduğunu söyledi. 3 yıl önce Eastwood korosunda şarkı söylemek için Cardigan'a gitmişti. Agnes cevizleri kırmak için pensi Andrew'un elinden çekerken o Kristin'le Elgar'ın hatipliğinden konuşuyor ve bilgisini göstermek için büyük bir gurur duyuyordu. Daha sonra Kristin, Bayan Evans ve küçük kızla başka odaya geçti. Oda boşaldığı zaman Andrew ile Evans'ın arasında derin bir sessizlik oldu. Her ikisi de belleklerdeki aynı düşünceyi nasıl söyleyeceklerini bilmiyordu. Sonunda Andrew üzgün bir şekilde konuşmaya başladı. Tom, Colin için çok üzüldüm. Madendeki işini kaybettiğini biliyorum. Sakın beni dinlemediğin için sana çalım satacağımı zannetme. Gerçekten çok üzüldüm. Evans cevap verdi. Benim kadar üzülemezsiniz. Bir an sessizlik oldu. Andrew yeniden konuşmaya başladı. Bilmem Bay Vaughan'la senin için konuşmama izin verir misin? Eğer işine karıştığımı zannediyorsan beni susturabilirsin. Fakat onun üzerinde biraz da olsa söz sahibiyim. Sana tekrar bir iş bulacağımı tahmin ediyorum. Mesela vardiya saatini ayar edebilirsin. Yahut ansızın sustu. Evans'a bakmaya cesaret edemiyordu. Sessizlik bu sefer uzadı. Sonunda Andrew başını tekrar öne eğmek için yeniden kaldırdı. Evans'ın yanaklarından yaşlar süzülüyor, bütün vücudu gayretine rağmen sarsılıyordu. Fakat çabası faydasızdı. Sağlam kolunu masanın üzerine koydu ve başını arasına gömdü. Andrew kalkarak pencerenin yanına gitti. Birkaç dakika orada durdu. Bu sırada Evans kendini topladı. Hiçbir şey söylemiyordu. Sözlerden çok daha anlamlı bir şekilde gözlerini Andrew'dan kaçırıyordu. Evans'lar saat 3:30'da gelişlerindeki gerginlikten farklı olarak neşeyle ayrıldılar. Kristin ve Andrew oturma odasına döndüler. Andrew filozofluk taslayarak konuşmaya başladı. Biliyor musun Chris, Bu gencin başına gelenler, yani dirseğinin bükük kalması onun kabahati değil. Çünkü yeni olduğum için bana güvenmedi. O uğursuz karon yağının ne olduğunu tabii ki bilemezdi. Fakat kartını alan muhterem Oxborough'un bilmesi gerekirdi. Bilgisizlik, yalnız bilgisizlik. Doktorların tıptaki yeniliklerden muhakkak haberleri olması için bir kanun çıkartılmalı. Bütün suç bizim çürük sistemimizde. Doktorlar her 5 yılda bir mecburi kurs görmeli. Kristin sofadan gülerek seslendi. Sevgilim, bütün gün senin hayırseverliğine dayandım. Koruyucu bir melek gibi kanatlarının gerişini seyrettim. Bunun üzerine şimdi de bana nutuk çekmeye kalkma. Gel yanıma otur. Bütün gün seninle yalnız kalmak istememin gerçekten önemli bir nedeni vardı. Andrew önce şaşırdı, sonra kızardı. Efendim? İnşallah yakınacak değilsin. Çok terbiyeli davrandığımı zannediyorum. Hem bugün Noel. Genç kadın yavaşça güldü. Vallahi çok şirinsin. Eğer bir fırtına kopacak olsa boğazına kadar sarınır, sen Bernard köpekleriyle gece yarısı dağda kalmış bir insanı kurtarmaya gidersin. 3 numaralı ocakta kaza olduğu zaman gece yarısı kimin geldiğini daha iyi biliyorum. Hem o hanım pek de iyi sarınmamıştı. Kristin genç adama doğru kolunu uzattı. Otur şuraya. Sana bir şey söylemek istiyorum. Andrew, oturmak için yanına geldiği sırada ansızın dışarıdan bir klakson sesi duyuldu. Kır kır kiki kır. Kristin sinirlendi. Allah kahretsin. Bir klakson sesi Averill'dan yalnız bir arabada vardı. O da Con Boland'ındı. Andrew hayretle sordu. Onları istemiyor musun? Con yarım ağızla bugün belki çaya gelebileceklerini söylemişti. Kristin ayağa kalkarak genç adamla kapıya doğru yürüdü. Vallahi bilmiyorum. Bahçe kapısının önünde duran Boland'ları karşılamak için ilerlediler. Direksiyonda oturan Con'un ellerinde güzel eldivenler, başında da bir şapka vardı. Yanında Mary ile Terence oturuyordu. Diğer 3 çocuk kollarında küçük bebeği tutan Bayan Boland'ın yanında arkada oturuyordu. Araba genişletildiği halde hepsi hala balık istifi gibi üst üste yığılmışlardı. Ansızın klakson yeniden çalmaya başladı. Gır gır gır gır. Con bilmeden düğmeye bastığı için şimdi sıkışmıştı. Durmadan çalıyordu. Gır gır. Con küfür ederek sesi durdurmaya çalışırken sokaktaki bütün evlerin pencereleri açılarak başlar dışarıya uzanıyordu. Bayan Boland yüzünde hiç de rahatsız olmamış bir ifadeyle kollarında bebeği tutuyordu. Con sert bıyıklardan arabaya terler damlayarak bağırdı. Aman be, yine benzin kaybetmeye başladı. Ne oluyor buna? Kısa devre mi yapıyor, nedir? Mary sakin bir şekilde konuştu. Babacığım, düğme sıkışmış. Tırnağını sokarak düğmeyi çıkarttı. Ses kesildi. Con memnun içini çekti. Oh, neyse. Mensin evladım, nasılsın? Eski arabamızı şimdi nasıl buluyorsun? 60 santim uzattım. Harika değil mi? Yalnız dişlide biraz bozukluk var. Tepeye pek rahat tırmanamadık. Mary söze karıştı. Sadece birkaç dakika oyalandık babacığım. Önemi yok, yakında onu da düzeltirim. Nasılsınız Bayan Manson? Hepimiz Noel'inizi kutlamak hem de çay içmek için geldik. Kristin güldü. İçeri buyurun Con, eldivenlerinizi çok beğendim. Con hayran hayran eldivenlerine bakarken cevap verdi. Bizim hanımın Noel hediyesi, ordu malı. Bunları hala kullandıklarını söylersem bana inanır mısınız? Bu kapıya da ne oluyor? Kapıyı açamadığı için uzun bacaklarını üzerinden aşırarak dışarı çıktı. Çocuklarının ve karısının arkadan çıkmasına yardım etti. Ön camın üzerindeki bir parça çamuru temizledi ve diğerlerinin peşinden Vailweave'e doğru yürüdü. Neşeli bir halde çaylarını içtiler. Con çok keyifliydi. onu bir boyadım mı katiyen tanımayacaksınız. Bayan Boland tam 6 bardak çay içti. Çocuklar önce çikolatalı bisküviler, sonra da kalan bir dilim ekmek için kavga ettiler. Masanın üzerindeki tabaklarda ne varsa silip süpürdüler. Çaydan sonra Kristin'in çok yorgun göründüğünü söyleyen Mary, bulaşıkları yıkamak için mutfağa gittiğinde, Andrew, bebeği Bayan Boland'dan alarak halının üzerinde oynamaya başladı. Bu hayatında gördüğü en şişman bebekti. Rubens'in resimlerindeki gibi kocaman gözlerinin üzerinde şişlik vardı. Devamlı olarak parmağını genç adamın gözüne sokmaya uğraşıyordu. Her seferinde de başaramayınca yüzünde acayip bir şaşkınlık beliriyordu. Kristin elleri kucağında hiçbir hareket yapmadan onun bebekle oynayışını izliyordu. Fakat Conway ailesi fazla kalamazdı. Boland arabanın benzinini merak ediyor, farların yanmasından korkuyordu. Çünkü dışarıda hava kararıyordu. Gitmek için kalktıklarında iki genci davet etti. Hadi gelin de hareket ettiğimizi görün. Andrew ve Kristin tekrar bahçe kapısında dururken Con çocuklarını arabaya bindirdi. Araba birkaç defa sarsıldıktan sonra motor çalışmaya başladı. Con eldivenlerini ve şapkasını giydi. Sonra iki gence doğru muzaffer bir şekilde başını salladı. Azametle yerine oturdu. Fakat tam o anda araba ortadan kırılarak büyük bir iniltiyle çöktü. Arabanın yavaşça çökmesi, ağır yük taşıyan bir hayvanın bitkinlikten ölmesine benziyordu. Bütün Boland ailesi yere yuvarlandı. Andrew ile Kristin'in hayret dolu bakışları önünde tekerlekler yerlerinden çıktı. Bagajdaki düşen aletlerin sesleri duyuldu. Sonra bütün araba dağılarak parçalar etrafa saçıldı. Birkaç dakika önce bir otomobil olan bu şey, şimdi bir panayır kayığına benzemişti. Ön kısımda Con direksiyonu, arkada ise karısı bebeğe sarılmıştı. Bayan Boland'ın ağzı hayretle açılmış, hülyalı gözleri sanki gökyüzünün sonsuzluğuna dikilmişti. Bu düşmeden dolayı Con'un yüzünde beliren şaşkınlık gerçekten çok komikti. Andrew ve Kristin kahkahalarla gülmeye başladılar. Kendilerini tutamıyorlardı. Bitkin bir hale gelinceye kadar güldüler. Con ayağa kalkarken başını kaşıyor, çocuklarına bir şey olup olmadığına bakıyordu. Bayan Boland hala solgun, fakat hiç rahatsız olmamış gibi yerinde oturuyordu. Con enkaz yanını dikkatle inceliyor, hayrete düşüyordu. Ansızın sanki nedenini bulmuş gibi karşıki evlerin pencerelerine dik dik bakarak bağırdı. Sabotaj! Bu çevreden hainin biri ona dokunmuş. Sonra ansızın gözleri parladı. Acayip bir gururla Andrew kolundan tutarak, hafifçe sarsılarak işleyen motoru işaret etti. Görüyor musun Manson? Hala çalışıyor. Her nasılsa arabanın geri kalan kısmını sürükleyerek Vailview avlusuna götürdüler. Tabii bütün Boland ailesi evlerine yürüyerek döndüler. Nihayet iki genç yalnız kaldıklarında Andrew bağırdı. Ne hareketli bir gün. Konun yüzündeki anlamı ömrüm boyunca unutmayacağım. Birkaç dakika sessizlikten sonra Andrew dönerek sordu. Nasıl, bu Noel'den hoşlandın mı? Genç kadın acayip bir şekilde cevap verdi. Ben yalnız senin bebekle oynamanı seyretmekten hoşlandım. Andrew hayretle baktı. O da ne demek? Kristin erkeğin yüzüne bakmıyordu. Ben de bütün gün sana bunu söylemek istiyordum. Of sevgilim, tahmin edemiyor musun? Ben senin hiç de akıllı bir doktor olduğunu zannetmiyorum. Yeniden bahar geldi. Yazın başlangıcında Vailweave'ın bahçesi güzel renklerle bezenmişti. Çoğu zaman madenden dönen işçiler manzaranın güzelliği karşısında durarak hayran hayran seyrediyorlardı. Bu güzel canlı renkler geçen sonbaharda Kristin'in diktiği fidanların şimdi açmaya başlayan çiçekleriydi. Fakat artık Andrew genç kadının ağır işler yapmasına izin vermiyordu. "Bahçeyi yeteri kadar güzelleştirdin. Şimdi de seyret," diyordu. Genç kadının en çok sevdiği köşe, derenin sonundaki küçük çağlayandı. Burada suyun sürekli şırıltısını duyabiliyordu. Üzerine sarkan söğüt ağacı, bu sakin ve huzur verici köşeyi yabancı evlerden gizliyordu. Whaleweave'ın bahçesinde oturmaya uygun tek yer, evin önündeki verandaydı. İki genç burada dinlenirken, karşıki evlerin pencerelerinden mırıltılar duyuluyordu. "Aman ne güzel, gel bak, doktorla karısı güneşleniyor." Bir defasında küçük dereye doğru yürüdükleri sırada, Andrew kolunu Kristin'in beline dolamıştı. Fakat o anda genç adam, ihtiyar Glyn Joseph'in oturma odasından bir dürbünün kendilerine doğru yöneldiğini fark etti ve sinirlendi. "Allah kahretsin, ihtiyar köpek dürbünlerini bize çevirmiş." Söğüt ağacının altında gözlerden tamamen uzaktılar. Bu arada Andrew düşüncelerini karısına açıkladı. "Bak Chris, biz sakin bir hayat sürmeliyiz ve bu mümkündür. Sıradan insanlar değiliz artık. Ben bir doktorum. Sen de bir doktor karısısın. Senin durumunda olan birçok kadın gördüm. Bu doğanın en olağan olayıdır. İnsanlığın devamı için bunun böyle olması gerek. Hem beni yanlış anlama sevgilim. Böyle bir şeyin bizim başımıza da gelmesi çok güzel. Söylemek istediğim şu. Eğer benim gibi bir doktor sevgili karısının örgü örmek, dikiş dikmek için kendini yorduğunu söylerse acaba aptallık mı etmiş olur? Bunlara karşı değilim. Eminim onlar bebeği ısıtacak. Hem zaten gözlerinin ne renk olacağını yahut ona nasıl bir istikbal temin edeceğimizi konuşmak şimdilik planlarımızın dışında." Bir an kaşlarını çatarak durdu. Sonra yavaş yavaş yüzünde bir gülümseme belirdi. "Şey Chris, acaba kız mı olacak, ne dersin?" Genç kadın yaşlar yanaklarından aşağı süzülünceye kadar güldü. O kadar çok güldü ki Andrew endişeli bir halde ayağa kalktı. "Lütfen susar mısın Chris? Bu türlü gülüşlerin sana zararı dokunabilir." Chris gözlerini sildi. "Aman Allah'ım. Benim duygulu ülkücüm. Seni çok seviyorum. Eğer ukalanın biri olsaydın bu eve sokmazdım seni." Andrew karısının ne demek istediğini pek anlayamamıştı. Fakat kendisinin ilimlerin kurallarına uyacağından emindi. Bazen öğleden sonraları onun gezmesinin gerekli olduğunu düşünerek parka götürüyor ya da dağların tepelerine tırmanıyorlardı. Bazen de parkta çalınan müziği dinliyorlar. Piknik için ellerinde şerbet şişeleriyle gelen madencilerin çocuklarının oynamasını izliyorlardı. Bir Mayıs sabahı Andrew, uykusunun arasında hafif bir kıpırdının olduğunu hissetti. Kristin'in karnındaki çocuğun tekrar yaptığı hareketi duyarak uyandı. Bir sevincin etkisiyle boğulacak gibi oluyor, kendisini güçlükle ilandırmaya çalışıyordu. Demek bir doktor kendi karısına bakamaz dedikleri zaman bunu anlatmak istemişlerdi. Ertesi sabah daha evvel bu işle ilgileneceğini söyleyen doktor Lillywhale'e durumu haber vermenin zamanı geldiğini düşündü. Lillywhale'in hemen eve gelerek ilk muayeneyi yaptı. Sonra oturma odasında Andrew ile konuşmaya başladı. "Sana yardım etmekten çok memnun olacağım Mansın." Sonra bir sigara yaktı. "Beni sana yardım etmemi isteyecek kadar sevdiğini biliyordum. Emin ol, elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu son zamanlarda Ebro'da havalar çok boğucu. Acaba senin hanımı hava değişikliği için bir yere göndersen nasıl olur?" Lillywhale'in gittikten sonra Andrew kendi kendine düşünmeye başladı. "Bana ne oluyor böyle? Bu adamdan hoşlanmaya başladım. Meğer çok sempatik ve nazik bir insanmış. İşinde ise bir sihirbaz kadar hünerli. Oysa daha bir yıl önce onun boğazını sıkmak istiyordum. Ben katı yürekli, kıskanç, kaba bir İskoç öküzüyüm. Doktorun teklifini söylediği zaman Kristin gitmek istemedi. Fakat genç adam nazik bir şekilde üsteledi. Biliyorum Chris, beni bırakmak istemiyorsun. Fakat bu senin sağlığın için. Gerekli her şeyi düşünmeliyiz ve yapmalıyız. Deniz kenarında bir yere gitmek istemez misin? Ya da teyzene git. Hem artık senin harcamalarını karşılayabilirim Chris. Durumumuz oldukça düzeldi. Artık Glen Endowment'ın borcunu ve eşyaların taksitini ödemişlerdi. Hatta bankada 100 İngiliz lirasından fazla paraları birikmişti. Fakat Kristin bunları düşünmüyordu. Kocasının elini hafifçe sıkarak cevap verdi. Evet Andrew, durumumuz oldukça iyi. Genç kadın Bridlington'daki teyzesini görmeye karar verdi. Bir hafta sonra Andrew onu tren istasyonunda sevgiyle öpüyordu. Yolculuk sırasında iyi beslenmesi için de aldığı bir sepet meyveyi yanına yerleştirdi. Kristin'den ayrıldıktan sonra onu tahmin ettiğinden de fazla özledi. Arkadaşlıkları hayatının bir parçası haline gelmişti. Konuşmaları, tartışmaları, dargınlıkları, eve geldiği zaman seslenişleri ve genç kadının neşeyle verdiği cevapların kendisine ne kadar çok şey ifade ettiğini şimdi anlıyordu. Bütün bunlar adeta su, hava gibi birer ihtiyaç olmuştu. Onsuz yatak odalarının bir otel odasından farkı yoktu. Yemekler Kristin'in yazdığı listeye göre Jenny tarafından pişiriliyordu. Fakat yine de karısı yaptığı zamanlar olan lezzet yoktu. Onun yaptığı bahçede gezerken birden köprünün harap hali gözüne çarptı. Bu Kristin'e bir hakaret demekti. Heyetle birçok defalar köprü yıkılmaya başladığı için konuşmuştu. Fakat iş asistanların evini yaptırmaya gelince hiç aldırmıyorlardı. Andrew telefon ederek durumu açıklamaya çalıştı. Owen birkaç gün izinli olduğu için çalışmıyordu. Sekreter durumun heyetin toplantısında konuşulup mimara bildirildiğini söyledi. Fakat Richard diğer işlerle uğraştığından onarım gecikecekti. Akşamları Boland'a gidiyordu. İki defa bridge için Bogan'lara gitmişti. Lily ve Lynn'le golf oynamaya gittiği zamansa buna kendisi bile şaştı. Hampton'a ve bir tankerin operatörü olarak Tampico'da bulunan Danny'ye mektuplar yazdı. Kristin'le de mektuplaşıyordu. Fakat daha çok kendini işine veriyordu. Maden ocağındaki tıbbi muayeneler bu sırada yoluna girmişti. Muayene için yemeğe gidecekleri sırada işçileri tutmak imkansız olduğundan onlara kızmıyordu. Günde ortalama 2 muayene yapıyordu. Daha şimdiden elde ettiği sonuçlar onu çok heyecanlandırıyordu. Sonucunu tam olarak bilmemesine karşın, ciğer hastalığının antrasit işçilerinde diğer toprak altında çalışanlara oranla daha fazla olduğunu teşhis etti. Andrew ders kitaplarına inanmıyordu. Fakat yine de bu konuda yazılmış eserleri okuyordu. Onların değeri kendisini hayrete düşürmüştü. İncelemeler yapan bazı kimselerin de iş yerlerinde meydana gelen akciğer hastalığı ile ilgilendiklerini gördü. Zenker, toz yutmaktan meydana gelen 3 fibrosisi anlatmak için önemli bir terim olan pneumokoniosisi bulmuştu. Madende çalışan işçilerin ciğerlerindeki tozlar, yani antrakosisler, çok eskiden beri Alman Goldman ve İngiliz Trotter tarafından biliniyordu. Değirmen taşı yapanlar da, bilhassa Fransa'da çalışan işçilerde rastlanan ciğer hastalıkları üzerine birkaç yazı yazdı. Güney Afrika'daki altın madeninde çalışan işçilerin toz yutmadan dolayı verem oldukları söyleniyordu. Aynı zamanda keten, pamuk ve hububat ayıklayanların ciğerlerinde devamlı değişmeler olduğu anlatılıyordu. Fakat bütün yazılanlarla Bu kadardı. Andrew gözlerinden açıkça okunan bir heyecanla kitapları bıraktı. Kendisinin daha henüz başkaları tarafından bulunmamış bir iz üzerinde yürüdüğünü hissediyordu. Madende çalışan işçilerin yakalandıkları hastalıktan ötürü kayıplarını düşünüyor, kanunların buna engel olamadığını, bu sosyal önemi olan incelemenin büyüklüğünü görüyordu. Bu ne ayrıcalıklı bir fırsattı. Başka birisinin kendisinden daha önce davranabileceğini düşününce, soğuk bir terin bütün vücudunu kapladığını hissetti. Fakat kendini bu fikirden uzaklaştırdı. Gece yarısından sonra oturma odasında yavaş yavaş sönmekte olan ateşin önünde dolaşırken, birden şöminenin üzerinde duran Chrissy'nin resmini aldı. "Chris, bir gün ben de bir şeyler başarabileceğime eminim," dedi. Bu amaçla aldığı kart indekse muayenelerinin sonuçlarını yazmaya başladı. Kendi doktorluk bilgisinin bu kadar parlak olduğunu hiç fark etmemişti. Muayene odasında beline kadar soyunmuş işçileri, parmakları ve stetoskobu ile muayene ediyor, bu canlı ciğerlerindeki patolojiyi dinliyor, kontrol ediyordu. Şurada bir fibroid noktası, yanında ampliyeseme ve kronik bronşit. Sonra biraz öksürmelerini istiyordu. Dikkatle bu muayenelerin sonuçlarını her kartın arkasına yazıyordu. Aynı zamanda her işçiden bir parça tükrük örneği alıyordu. Deni'nin mikroskobuyla gece 2'ye 3'e kadar çalışıyor, bulduğu şeyleri kartlara ve cetvele kaydediyordu. Bu balgamların çoğunda köşeli silikon parçaları olduğunu gördü. Verem mikroplarının çokluğu onu hayrete düşürdü. Fakat asıl kristal şeklindeki silikonların alveolar hücrelerinde fagocilerle beraber bulunması dikkatini çekti. Ciğerlerde bir rastlantı sonucu olarak meydana gelen bu bulaşıcı hastalıkların nedeni belki buydu. Kendisine büyük bir heyecan veren bu düşüncelerden bir türlü kurtulamıyordu. Kristin, Haziran'ın sonunda eve dönünceye kadar çalışmalarında oldukça ilerlemişti. Genç kadın, karşılaştıkları zaman kollarını onun boynuna dolamıştı. "Tekrar eve dönmek o kadar güzel ki. Evet sevgilim, çok eğlendim. Fakat seni pek iyi bulmadım. Jenny'nin seni beslediğine pek inanmıyorum." Tatil ona çok yaramış, yanakları pembeleşmişti. Fakat Kristin'i en çok kocasının iştahsızlığı, daima sigara içmesi düşündürüyordu. Ciddi bir şekilde sordu. "Bu denemeler daha ne kadar sürecek?" "Bilmiyorum, belki 1 yıl sürer, belki de 5. "Şimdi beni dinle. Sana engel olacak değilim. Fakat madem bu iş çok uzun sürecek, uygun saatlerde sistemli bir şekilde çalışsan da kendini gece yarılarına kadar mahvetmesen olmaz mı? Şimdiye kadar hiçbir zararını görmedim." Genç kadın bazen önemli bulduğu şeylerde üsteliyordu. Jenny'e laboratuvarın zeminini yıkattı. Sonra bir koltukla halı koydurdu. Bu oda sıcak gecelerde bile çok serin oluyordu. Çam tahtalardan yapılan döşemeden etrafa yayılan güzel reçine kokusu, Andrew'un kullandığı eter kokusuna karışıyordu. O, masada çalışırken karısı yanında, örgüsü ya da dikişiyle meşgul oluyordu. Mikroskobun üzerine eğildiği anlar, Kristin'in varlığını bile unutuyordu. Genç kadın her gece saat 11'de kalkıyor. "Hadi yatma zamanı geldi," diyordu. Andrew ise mikroskopun üzerinden başını kaldırıp bir miyop gibi gözlerini kısarak cevap veriyordu. "Chris, sen git yat. Ben şimdi geliyorum." "Andrew Manson, bu durumdayken yalnız başıma yatmaya gideceğimi mi zannediyorsun?" Bu son sözler evin içinde sık sık kullanılır olmuştu. Bütün tartışmalarda "bu durumdayken" sözü kullanılıyordu. Manson bu kelimelere dayanamıyordu. Gülerek kalkıyor, önce geriniyor, sonra da mercekleri, lamları topluyordu. Temmuz'un sonuna doğru tehlikeli bir su çiçeği salgını onu çok oyaladı. Ağustos'un 3'üne kadar uğraştı. O gün yorgun bir halde öğle yemeği için eve doğru yürürken, Vailweave'un önünde duran Lily Wayne'in arabasını gördü. Evin kapısını ardına kadar açarak koştu ve holde Lily Wayne ile karşılaştı. Heyecanla adama bakarken kekeledi. Merhaba Lily Wayne, sizi bu kadar çabuk göreceğimi zannetmiyordum. Lily Wayne düşünceli bir halde cevap verdi. Evet. Andrew gülümsedi. Ne var? Heyecanı arasında bundan daha iyi söz bulamazdı. Fakat yüzünde sorgu dolu bir anlam belirmişti. Lily Wayne gülmedi. Bir an durduktan sonra konuşmaya başladı. Gel evladım biraz. Seninle konuşmam gerek. Andrew oturma odasına doğru çekti. Bütün gün seni arıyorduk. Lily Wayne'in hali, tereddüdü, sesindeki garip sempati üzerine korkuyla karışık bir soğuk dalgası Andrew'un vücudunu yalayarak geçti. Bir şey mi var? Genç adam bir an sendeledi. Lily Wayne pencereden dışarı baktı. Bakışları köprünün olduğu tarafa yönelmişti. Sanki karşısındakini fazla üzmemek, heyecanlandırmamak için nazik bir izah şekli arıyordu. Andrew daha fazla dayanamıyordu. Göğsü korku ve kuşku ile inip kalkıyordu. Lily Wayne çok nazik bir şekilde anlattı. Manson, bu sabah karın köprüden geçerken çürük tahtalardan birisi kırılmış. Yok yok, üzülme. Şimdi kendisi iyi. Fakat zannedersem... Lily Wayne daha sözünü bitirmeden genç adam anlamıştı. Kalbi büyük bir ızdırapla çarpıyordu. İhtiyar adam şefkatle devam etti. Belki bilmek istersin. Elimden gelen her şeyi yaptım. Hemşireyle hemen geldik. Sabahtan beri buradayız. Garip, hüzünlü bir sessizlik etrafı kaplamıştı. Andrew'un boğazı kesik bir hıçkırıkla tıkandı. Elleriyle yüzünü kapattı. Lily Wayne yalvardı. Lütfen evladım. Böyle bir kazanın olacağını kim bilebilirdi? Çok özür dilerim. Hadi yukarı çık da karını teselli et. Andrew başını eğdi. Merdivenin parmaklığına tutunarak yukarı çıktı. Yatak odasının önünde bir an durdu. Güçlükle soluk alıyordu. Sonra sendeleyerek içeri girdi. Ebra Lowell'u Dr. Manson, 1927 yıllarında beklenmedik bir üne ulaştı. Günlük işi pek önemli değildi. Listesindeki hastaların sayısı, kasabaya ilk geldiği günlerdeki gibi hızla artmadı. Fakat listede olan herkes, kendisine büyük bir inançla bağlıydı. Hastalarını tedavi ederken, sadece birkaç ilaç kullanıyordu. Garip bir huyu vardı. Onlara nadiren ilaç tavsiye ediyordu. Fakat reçete yazdığı zamanlarsa çok fazla ilaç veriyordu. Gecin elinde reçeteyle bekleme odasından geçerek kendisine gelmesi sık sık tekrarlanır olmuştu. Doktor Manson, Allah aşkına bunlar ne? Evan Jones için 60 tablet yazmışsın. Oysa eczacılık kitabı sadece 5 tablet yazıyor. Kate teyzenin masal kitabı da öyle yazıyor. Sen ne yazmışsam onu ver geç. Nasıl olsa Evan Jones'un işini bitirmekten hoşlanacağını biliyorum. Fakat bu kadar ilaç, ertesi hafta bile Sarah'lı Evan Jones'a beklenen etkiyi yapmadı. Aksine hastalığı daha düzeldi ve parkta yürüyüşe çıktığı görüldü. Heyetin Dr. Manson'ı daha fazla koruması gerekirdi. Çünkü ilaç faturaları diğer asistanların faturalarının yarısı kadar bile değildi. Fakat Manson buna karşılık heyete 3 defa daha fazla masraf yaptırıyordu. Bu yüzden de aralarında anlaşamıyorlardı. Ed Jenkins'in de kızarak söylediği gibi hiçbirinin bilmediği pahalı aşılar ve serumlar kullanıyordu. Owens'a genç adamı her zaman savunuyordu. O kış kasabanın diğer bölgelerindeki çocuklar boğmacadan ölürken, Ed Jenkins'in onun Bordet ve Gengoa aşılarını kullanıp hastaları iyileştirmesine bile karşı koyuyordu. Bu yeni bunda ilacın iyileştirdiğini nasıl kanıtlayabilirsiniz? Kendisine sorduğum zaman kimsenin bunu başaramayacağını söyledi. Mensa'nın gerek dostları olduğu halde düşmanları da çoktu. 3 yıl önce köprünün yıkılmasından ötürü heyetin toplantısında kendilerine hakaret dolu sözler söylemesini heyetin bazı üyeleri bir türlü bağışlamıyordu. Kuşkusuz Bayan Manson'a ve ona matemlerinden dolayı acıyorlardı. Fakat bundan kendilerini asla sorumlu tutmuyorlardı. Heyet hiçbir zaman acele iş yapamazdı. O sırada Owen izinliydi ve onarım işi üzerine verilen Lenley Church, Povis Caddesi'nde yeni evler yaptırmakla uğraşıyordu. Onları suçlamak anlamsızdı. Günler geçtikçe Andrew'un birçok nedenlerden ötürü heyete karşı kini artıyordu. Çünkü heyet kendisinin ısrarla isteklerini kabul etmiyordu. Bunlara ek olarak kilise adamları arasında kendisine karşı bir akım başlamıştı. Karısı kiliseye düzenli olarak gittiği halde o, şimdiye kadar adımını bile atmamıştı. Bunu ilk defa Dr. Oxborough ileri sürdü. Andrew Manson'ın ise bu sözlere karşılık sadece güldüğünü söylerdi. Fakat asıl düşmanı, Sinai Kilisesi'nin papazı Edwell Perry'di. Yeni evlenen Edwell, 1926 yılının baharında bir akşam geç vakit tam bir Hristiyan tavrıyla Manson'ın muayenehanesine geldi. ''Nasılsınız Doktor Manson?'' ''Buradan geçiyordum da uğradım. Benim doktorum Oxborough'dur. Herhalde biliyorsunuz, kendisi benim kilisenin müdavimlerinden. Hem muayenehanesi de bana çok yakın. Fakat siz bütün yeni tedavi yöntemlerini biliyorsunuz. Onun için çok başarılı bir doktorsunuz. Eğer bana akıl verirseniz, size para vermekten çok büyük kıvanç duyacağım.'' Edwell kızardığını göstermemeye çalıştı. ''Bizim hanımla bir süre çocuk istemiyoruz. Çünkü maaşım şimdi...'' Manson, Sinai papazının tatsız bir konu üzerinde olduğunu düşündü. ''Sizin maaşınızın ancak 1/4'iyle geçinen insanların çocuk sahibi olmak için kollarını bile vermeye hazır olduklarını görmüyor musunuz?'' Manson birdenbire sinirlenmişti. ''Çabuk defol buradan Allah'ın belası herif.'' Perry yüzünde acayip bir ifadeyle dışarı çıktı. Belki Andrew ona çok fena davranmıştı fakat o tehlikeli düşüşten sonra Christie'nin bir daha çocuk sahibi olamayacağı düşüncesi onu mutsuz ediyordu. Oysa bir evlat sahibi olmak için bütün kalpleriyle ne büyük bir özlem duyuyorlardı. Andrew 1927 Mayıs'ın 15'inde muayeneden dönerken çocuklarının ölümünden sonra Eberle'da niçin kaldıklarını düşünüyordu. Fakat cevap ortadaydı. Çünkü onu burada tutan toz yutma konusu üzerine yaptığı incelemelerdi. Bu denemeler onu büyülemiş ve madene bağlamıştı. Karşılaştığı güçlükleri de hesaba katarak yaptığı incelemelerde ne derece ilerlediğini gözden geçirdi. Sonunda bu denemelerin daha uzun süreceğini anladı. Yaptığı ilk incelemelerden beri hem çalışmalarını hem de yeteneğini ilerletmişti. Akciğer hastalığı için bölgedeki işçiler üzerinde yaptığı muayenelerin sonunda ciğer hastalığının antrasit işçileri arasında yaygın olduğunu gördü. Hastalarının %90'ı fibrosisli ciğer hastası olan antrasit işçileriydi. Fakat aynı zamanda İhtiyar antrasit işçileri arasındaki ciğer hastalığından dolayı meydana gelen ölüm sayısı, diğer maden kömürü işçilerine kıyasla 3 defa daha fazlaydı. Bundan başka maden kömürü işçileri arasındaki ciğer hastalığı oranını da cetvellerinde gösteriyordu. Daha sonra tükürük için bulduğu silika, çakmak taşı, tozlarının maden kömürü ocaklarında bulunduğunu ispat etti. Bunları yalnız bulmakla kalmadı, cam lamlar üzerine Kanada balsamı sürerek, üzerine tozların birikmesi için değişik zamanlarda madenin çeşitli kısımlarına bıraktı. Bu tozlar özellikle maden kazılırken ve dinamitle yapılan infilaklar sırasında fazlalaşıyordu. Şimdi artık elinde havada bulunan silika tozlarının akciğer hastalığını yaptığını kanıtlayan birçok delil vardı. Fakat bunlar yeterli değildi. Asıl bu tozların zararlı olduğunu ve akciğer dokusunu tahrip ettiğini kanıtlamalıydı. Aynı zamanda kobaylar üzerinde birçok patolojik denemeler yapması ve silika tozlarının onların akciğerlerindeki faaliyetini göstermesi lazımdı. İşte bu sırada güçlükler kendini göstermeye başladı. Boş odalardan birini daha şimdiden laboratuvar haline getirmişti. Birkaç kobay bulması çok kolaydı. Deneyleri için gerekli olan gereçler de basit şeylerdi. Çok hünerli bir insan olmasına rağmen bir patolojist değildi. Hiçbir zamanda olamayacaktı. Bunu bilmesi onu kızdırıyor, kızınca da her zamankinden daha azimli oluyordu. Yalnız başına çalışmaya karar verdi. Ve Christine'i kendisine yardım etmeye zorladı. Ona mikroskopta bakılacak şeylerin nasıl kesilip hazırlanacağını öğretiyordu. Genç kadın bu işlerden anlamamasına rağmen kendisinden daha iyi yapıyordu. Andrew daha sonra çok basit bir toz odası yaptı. Bunun içine günün belli saatlerinde hayvanlar toz yutsun diye konuluyordu. Diğer hayvanlarsa kontrol için ayrı olarak dışarıda besleniyordu. Bu insanı çabuk sinirlendiren bir işti ve genç adamın sahip olduğundan daha fazla sabır istiyordu. İki defa vantilatörü bozulmuştu. Denemelerin en önemli devresinde kontrol sisteminde yaptığı bir yanlışlık yüzünden her şey yeniden başlamak zorunda kalmıştı. Fakat yanlışlıklara ve gecikmelere rağmen akciğerin yavaş yavaş çürüdüğünü ve fibrosisin tozlar yüzünden meydana geldiğini kanıtlayan örnekleri elde etmişti. Bu başarı üzerine büyük bir sevinçle derin soluk aldı ve Christine'i azarlamaktan vazgeçerek eski neşe ve sabrına kavuştu. Fakat az sonra yeni bir fikirle tekrar çalışmaya başladı. Yaptığı bütün incelemeler, akciğerlerde meydana gelen tahriplerin silika kristalleri tarafından yapıldığını göstermişti. Bu sefer de bu parçacıkların maddi zararından başka kimyevi hareketleri olup olmadığını kontrole başladı. Bir kimyager değildi fakat bundan sonra olacaktı. Çünkü işine o kadar dalmıştı ki yenileceğini düşünemezdi bile. Yeni denemeler yapmaya koyuldu. Kobaylardan birisinin derisi altına hazırladığı koloid silikayı şırınga etti. Bunun sonucunda hayvanın vücudu üzerinde bir çıban meydana geldiğini gördü. Bu çıbanların fizik bakımından zararsız olan şekilsiz silikaların sulu bir halde şırınga edilmesinden dolayı meydana geldiğini anladı. Aynı zamanda karbon tanecikleri gibi zararsız maddelerin şırınga edilmesi sırasında hiçbir çıbanın meydana gelmediğini keşfetti. Silika tozları kimyevi bakımdan hareketliydi. Sevinçten ve heyecandan hemen hemen çılgına dönmüştü. Çünkü umduğundan da büyük bir başarıya ulaşmıştı. Hummalı bir şekilde 3 yıllık çalışmalarının sonuçlarını kaydetmeye başladı. Aylarca önce incelemelerini yayınlamaya ve tez olarak MD ünvanı için göndermeye karar vermişti. Cardiff'te daktilo edilerek mavi bir dosya içinde gönderilen yazılarını sevinçle okudu ve sonra da Christine'le beraber postalamak için dışarı çıktı. Fakat çok geçmeden büyük bir ümitsizliğe kapıldı. 18. ayrımın sonu. Sayfa 200.